Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 4.
Elbise elinde, yatak odasındaki tek koltuğa hafifçe kaykılarak oturdu. 45 yıl geçmiş aradan, belki biraz daha fazla. Ne tuhaf şey. Bazı görüntüler sanki az önce görülmüş ya da yaşanmış gibi pırıl pırıl gözlerinin önünde. Ama bazı tarihler çok önemli olduklarını bildiği kimi olaylar, bir sis perdesi arkasında dalgalanıyor gibi. Cemalettin Efendi gerçekten de çok efendi bir adamdı. Onu tanıyan herkes bunu söylüyor. Refi beyefendinin aksine biraz pecmürde bir giyinişi vardı. Şairane, sanatkarane bir kılıktı bu. Zaten Cemalettin Efendi şairdi. Gençliğinde galiba Servet-i Fünun ya da Çınaraltı gibi dergilerde şiirleri çıkmış, birkaçını okumuştu da. Aklında kalmamıştı hiçbiri. Onunla tanıştıklarında da yine öyle şair mizaçlı biriydi. Zaten o ilk gençlik yıllarında anlaşılan az can yakmamıştı kafir. Bir ara Nazım Hikmet miydi neydi? İşte öyle birileriyle tanışmış, bolşevik olmuş, meşrebi değişmiş, boynuna bir fular atar, asker kaputundan bozma ceketini sıkı sıkı düğmeleyerek gezermiş sokaklarda. Ki bu ceketin benzerini Rusların o pos bıyıklı Allahsız Maraşali Stalin giyermiş galiba. Cemalettin Efendi söylemişti. Koskoca Maraşal, işe bak. Ama bunlar tanışmalarından hayli önce olmuş. O sıralar bolşevikliği yüzünden hapse bile girmiş. Ama artık takip altında değilmiş. Onun için kaygılanmasına gerek yokmuş. Bu bir gençlik hevesiydi. Geldi geçti demişti. Yoksa haşa Allah korusun bir bolşevikle mümkün değil birlikte olamazdı. İlahi Cemalettin Efendi, belki de bütün bunları onun gözünü boyamak için uydurmuştur. Bir de şu Emine bak, bir onu getir gözlerinin önüne, başını mezardan çıkar da şimdiki bolşeviklere bak. Cemalettin Efendi büyük hanıma Fransızca dersi veriyordu o sıra. Bu Fransızca dersini Refi Bey nereden icat etmişti anımsamıyor. Tabii o zamanlar büyük hanım değildi, küçük hanımlıktan yeni çıkmıştı. Ola ki Refi Beyefendi yeni yeni dahil oldukları İstanbul sosyetesinde genç karısının mahcup düşmesini istememiştir. Cemalettin Bey'i kimin önerdiğini de anımsamıyor. Ucuz ders verdiği, bir de belki masumane tavırlarına bakarak aile namusunu tehlikede görmemiş olduğu için yeğlemiş olabilirdi bu genç hocayı kocası. Ne garip şey. Bir gün Cemalettin Efendi okuması için bir kitap vermişti ona. Türkçe tabii. Fransızcasını hiçbir zaman kitap okuyacak kadar ilerletememişti çünkü. Kitap ünlü bir Fransız yazarının romanıymış. O romanda da Cemalettin Efendi gibi genç bir öğretmen evin hanımına aşık oluyor. Sonra bu yüzden kafası kesiliyordu. Cemalettin Efendi'nin kafası kesilmemişti ama Refi Beyefendi bazı şeylerden kuşkulanınca defterini dürmüş, hemen yol vermişti adama. O günlerde Refi Bey de yeni yeni beyefendi diye anılır olmuştu. Büyük hanım Refi Beyefendi'nin gençlik günlerini pek bilmiyordu. Evlendiklerinde artık epeyce yükünü tutmuş, taşeronluktan nasıl bir Ali Cengiz oyunuyla bilinmez, mimarzadeliğe terfi etmiş olduğu için hep kolalı gömlekler giyer, pantolonunun ütüsü kılıç gibi olmazsa gencecik karısı dahil önüne geleni haşlardı. Galiba o romanı kastı mahsusla okutmuştu ona Cemalettin Efendi. Galiba değil, muhakkak. O zamanlar henüz bu ev yaptırılmamıştı. Şişli'de büyükçe bir apartman katında oturuyorlardı. Devamlı hizmetçileri de yoktu. Ama yatak odası takımı yine de bu takımdı. Ceyiziyle getirdiği, Refi Bey bir büyük ihale için Ankara'ya gitmişti. Habersiz gibi çıka gelmişti o gün Cemalettin Efendi. Şimdi düşünüyordu da habersiz olması olanaksızdı. Hoş zaten Refi Beyefendinin Ankara'ya gideceğini Cemalettin Efendi'ye kendisi söylemiş değil miydi? Kimi kandıracak bunca yıldan sonra? Bal gibi kendisi söylemişti. Bir açık açık davet etmediği kalmıştı. Yine de kapı çalınınca eli ayağı dolaşmıştı. sol omuzundaki çirkin melek bıyık altından gülüyor. O gün evde hizmetçi olmayacağını hesap etmedin mi? Laf arasında Cemalettin Efendi'ye de çıtlatmadın mı? Sen sus, insanı dil dili söyletip günaha sokma. Hay senin günahına. Sus dedim, günahsa günah, olmamış gibi mi yapayım? Doğru söze ne denir? İsterse susmasın. Sonra, belki de satıcıydı, kim bilir. Bir de kapıyı açtı ki, o. Sırtında ilk kez gördüğü, yine öyle şair işi ama yepyeni bir elbise. Kıpkırmızı ipek bir gömlek. Elinde kocaman bir buket. Lobondan alınmış koca bir kutu çikolata. Refi beyefendi, bu tür şeyleri hep gereksiz masraf, gereksiz züppelik saymıştır. O gün kendisinin sırtında da şu ipek empirme. O da mı rastlantıydı yani? Sol başındaki iblis hain hain gülüyor. Yalnız entari mi? Ya vücuduna sürdüğün o güzel kokular? Kocanın Viyana'dan armağan getirdiği ve senin o güne kadar kıyıp da ayağına geçirmediğin dantelli siyah ipek kaşkorse siyah kilot, jartiyerli füme çoraplar? Birdenbire yüzüne al bastı. Yalnız giysiler mi, kokular mı? İlk kez ağdayla pir pak etmişti o yanlarını. Ama nasıl da canı yanmıştı, yarıda bırakamazdı yoksa. Hay Allah, çek git yanı başımdan kör şeytan. İnsan bir kere günah işledi diye ne bu bilmem kaç yıl sonra tutup tutup bir kabir azabı gibi kafama kalkmak? Ama olmuyor işte. Bir kere aklına düştü, bir türlü uzaklaştıramıyor o günü gözlerinin önünden. Bir de yakışıklıydı kerata. Aman iyi ki yapmış. Cemalettin Bey beyaz şarap severdi. Bugün olsun rica etsem bana eşlik etmez misiniz demişti. Ne hoş, ne yumuşak, ne tatlı bir sesi vardı. Sağ başındaki melaike yine değişmiş, şu Molla Hadiye'nin edepsiz kızı mı ne, kıkır kıkır gülüyor. Boş ver büyük anne, insan bu dünyada yaşadığı ile kalır. Keşke biraz daha yaşamış olsaydı o anları. Bir bardak şarapla nasıl da dönmüştü başı. Aslında şarabı içmeden sarhoş olmaya hazırdın diye parmağını sallıyor iblis. Doğru, Allah'ın bildiğini iblisten mi saklayacak? Kendisini biraz sosyetede yeni tanıdığı o kokona karılarının anlattığı öykülerdeki gibi bir serüven yaşamaya hazırlamıştı. Biraz da o okuduğu romandaki coşkulu romantik ama bir yandan da ateşli aşkın kahramanı olarak düşünüyordu kendisini günlerdir. Bu yüzden Cemalettin Efendi daha elini tutar tutmaz içi kıyılır gibi olmuştu. Neredeyse düşüp bayılacaktı. Cemalettin Efendi onun bu zaaf anını ustalıkla kullanmıştı. Aman meleğim lütfen sakin olun diyerek ellerini okşayıp galiba şakaklarına kolonyalar sürerek yatağa uzanması için ateşli bir aşık gibi değil sevecen bir hekim gibi ricada bulunmuştu. Ancak yüreğinin çırpınışını kontrol etmek bahanesiyle elini empirmenin Japon'a kolundan sokup memesine dokunduğu anda bütün vücudu sıtmalı gibi titremeye başlamıştı. İşte o zaman Cemalettin Efendi, Refi Beyefendi'den bu konuda ne kadar farklı olduğunu kanıtlamış, onu ürkütmeden yanına uzanmış, ipek dokunuşlarıyla, öpücüklerle, ense kökünden ayak parmaklarının uçlarına kadar vücudunun her zerresine aşkının ateşini yaydıktan sonra bir dergaha girer gibi içine girmiş, daha sonra yine bir dergahtaki gibi vecd içinde göklere uçurmuştu onu. O gün şuracıkta, onun kollarının arasında ilk ve son kez kadın olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, bir erkekle sevişmenin utanılacak bir şey olmadığını düşünmüştü. İpek empirmeyi kurumuş elleriyle okşadı. Hayır, pişman değildi. Geriye dönüp baktığında bu yaşadığı anı bütün vücudunu ıspazmozlarla titreten o günahtan gayrı anımsayacak nesi vardı? Elbette hayatta başka güzel şeyler de vardı. Hatta Refi Bey'in ölümünden sonra bir ara bir tarikata girmişti. sabahlara kadar tesbih tutmuş, kendinden geçinceye kadar vecd içinde hu çekmişti. Şeyh Efendi, bu dünya nimetlerinden kurtulmak gerektiğini, bunun için varını yoğunu tarikat için harcayacağından kuşku duyulmaması gereken Şeyh Efendi'ye bağışlaması gerektiğini söylediği zaman ayılmıştı. Şeyh Efendi'ye tekmeyi attığı gibi geçmişti kocasının şirketinin başına. Herkes, sen ne anlarsın diye yolunu kesmek istemişti elbet. Tek başına olsa belki de beceremezdi. Ama iyi yardımcıları vardı Refi Beyefendinin. Haydar Efendi de onlardan biriydi. Gençti ama deneyimliydi. İnşaat işini onun kadar iyi bilen zor bulunurdu o zamanlar. Şirketin üçte birini bu yüzden vermişti ona Refi Beyefendi. Şimdi bakalım hatun ne yapacak? Cahit'in Sevin'le evleneceğini öğrenince bir hatlar karıştırmasaydı bari. Ertesi gün Refi Bey Ankara'dan döner dönmez. Cahit'in arabası Esentepe'deki 10 katlı işhanının önünde durduğu zaman öğle olmak üzereydi. Kasketli, üniformalı kapıcı şoförden önce davranarak koştu, arabanın kapısını açtı. Gökyüzünün pırıl pırıl maviliğine karşın caddenin egzoz kokulu tozlu havası bir an genzini tıkar gibi oldu Cahit'in. Koşarak girdi geniş camlı kapıdan içeri. Çevik adımlarla asansöre doğru yürüdü. Hiç sevmiyordu pazartesi günlerini. Birikmiş işler, verilmesi gereken yeni randevular, son güne bırakılmış büyük ödemeler için kaynak arayışlar ve bütün bunların üstüne tatil günlerini sıkıntıyla geçirmiş insanların bulanık ve ahmak bakışlarına ya da aşk yorgunu daktilo kızların baygın göz süzüşlerine katlanmak zorunluluğu hafta başını dayanılmaz kılıyordu gözünde. Belki bütün bu gereksiz insan kalabalığı içinde özel sekreteri İclal'in taze yüzü bir istisnaydı. Asansörden çıktı. Doğruca odasına gitmekle ofise uğramak arasında bir an kararsız kaldı. Kat odacısı hangi kapıyı açmak için fırlaması gerektiğini kestirememekten huzursuzdu. Sonunda önce İclal'e uğramayı yeğledi ve odacıyı gafil avlamaktan keyiflenerek sekreterinin kapısını açtı. Bu oda baştan başa İclal'in beğenisine göre döşenmişti. Daha doğrusu onun bir Alman dergisinde görüp beğendiği bir fotoğraftaki gibi. Son sistem telesekreterli telefonu, telefakslı fotokopi aygıtı, lazer basılıcı bilgisayarı ve vücudu kavrayan ergonomik koltuğu. Aynı stilde iş sahibi konuklar için düşünülmüş geniş ergonomik konuk koltukları ve sehpalarıyla çok rahat görünüşlü bir büroydu. Duvarlara yine o fotoğraftaki gibi çelik çerçeveli avantgard resimler asılmıştı. İclal'in kendisi bile saçlarını o fotoğraftaki Alman sekreter gibi kestirip boyatıyor, o kız gibi makyaj yapıyor, giyimini o kızınkine benzetmeye çalışıyordu. Kısacık bir mini etek, beyaz kolsuz bir gömlek, kollarında parlak madeni bilezikler, kulaklarda upuzun kristal küpeler, silikon kuşkusu uyandıran iri göğüsler, tek tüy gölgesi sezilmeyen koltuk altları, çıplak bacaklar, sarmal bağcıklı spor ayakkabılar. Bu görünümüyle kimse onun 30'una yaklaşmış bir kız olduğunu tahmin edemezdi. Haliyle, tavrıyla da kendini aslında kapısından hiç geçmediği bir kolejden yeni mezun olmuş, çocuksu bir genç kız gibi göstermeye özeniyor ve çoğu zaman da bunda başarılı oluyordu. Cahit'i görür görmez yüzünde yine o şakacı genç kolejli kız gülümsemesi beliriverdi. Cahit bir an ne söyleyeceğini düşünüyormuş gibi duraksadı. Kapıyı özenle kapattıktan sonra o da sesine muzip bir tını vermeye çalışarak "Günaydın küçük hanım," dedi. "Anladığım kadarıyla hafta sonunuz iyi geçmiş." İclal utangaç bir tavırla başını öne eğdi. "Günaydın efendim. Teşekkür ederim. Hafta sonunu evde geçirdim. Gerçekten güzel bir hafta sonuydu efendim." Cahit odasına doğru yönelmişken birden durup döndü. "Ne demek oluyor bu efendimler şimdi?" Sitemli bir anlatım belirdi genç kızın yüzünde. "Bundan böyle beyli efendili konuşmam gerektiğini biliyorum Cahit Bey." Cahit anlamazlıktan gelmeyi yeğledi. Bu da nereden çıktı? Sen herhangi bir sekreter değilsin. Hadi canım, sırrınızı şirkette herkes biliyor. Yakında nişanlanıyormuşsunuz yengenizin yeğeniyle. Omuzunu silkti Cahit. Ha, şu mesele. Bunun sır olacak bir yanı yok ki. Hem bu evliliğin bir mantık evliliği olacağını anlamadın mı sanki? Neyse, bunu seninle sonra konuşuruz. Nükhet dönmüş, öyle mi?
Ayrım sonu.